Ayrım 14.
Camın öte tarafından bana baktıklarını görmek için dönmem gerekli değil. Şaşkınlık ve tiksintiyle sırtımı gözlerler şimdi. Kendileri gibi bir kimse, bir insan olduğumu düşünüyorlardı ama onları aldattım ben. Bir adam görünüşünü ansızın kaybettim. Bu insansal salondan bir yengecin kıçın kıçın dışarı çıktığını gördüler. Maskesi düşmüş yabancı kaçtı artık, oyun devam ediyor. Ardımda bir yığın gözüm ve korkuya kapılmış düşüncenin kaynayıp durduğunu düşünmek canımı sıkıyor. Sokağın öte yanına geçiyorum. Öteki kaldırım plaj ve soyunma kabineleri boyunca uzuyor. Deniz kıyısında dolaşan, içleri bahar dolu şiirsel yüzlerini denize çeviren bir yığın insan var. Güneşten ötürü bu sanki bayram yapıyorlar. Geçen ilkbaharlıklarını giyinmiş kadınlar görülüyor. Keçi derisinden yapılmış eldivenler gibi bembeyaz ve upuzun geçip gidiyorlar. Liseye ya da ticaret okuluna giden yetişkin delikanlılar ve madalyalarını takmış ihtiyarlar da var. Tanımıyorlar birbirlerini. Ama hava bunca güzel, kendileri de erkek oldukları için gizli bir anlaşmayla bakışıyorlar. Savaşın açıldığı gün erkekler tanışmasalar da kucaklaşırlar. Her bahar gelince de gülüşürler. Bir papaz dua kitabını okuyarak ağır ağır ilerliyor. Ara sıra başını kaldırıp denize beğenerek bakıyor. Deniz de bir dua kitabıdır. Tanrı'dan söz eder. Hafif renkler, hafif kokular, ilkbahar ruhları. Hava güzel, deniz yemyeşil. Bu kuru soğuğu nemli havalara tercih ederim. Hepsi şair bunların. İçlerinden birini eteğinden yakalayıp bana yardım edin desem, bu yengeç de nereden çıktı der ve paltosunu elimde bırakarak kaçar. Sırtımı dönüyorum onlara. İki elimle parmaklığa dayanıyorum. Gerçek deniz soğuk ve karadır. İçinde hayvanlar kaynaşır. İnsanları aldatmak için yapılmış şu incecik yeşil zarın altında sürünerek ilerler. Çevremdeki şu hava perileri kendilerini bu aldanışa bırakmışlar. Yalnız ince zarı görüyorlar. Tanrı'nın varlığını bu ince zar kanıtlıyor. Ben altını görüyorum. Cilalar eriyor, parlak kadifemsi ufak deriler, Tanrı babanın tuttuğu balıkların ufak derileri bakışımın altında her yandan fırtlıyor, yarılıp açılıyor. İşte sen Elemir tramvayı, arkama dönüyorum. Nesneler de benimle birlikte dönüyor. İstiridyeler gibi solgun ve yeşil. Tramvaya atlamam boşunaydı. Evet, boşuna. Çünkü hiçbir yere gitmek istemiyorum. Camların ardından mavimsi katı ve gevrek nesneler sert ve kesikli hareketlerle geçip gidiyor. İnsanlar duvarlar açılmış pencerelerinden bir ev kara yüreğini sunuyor bana. Camlar kara renkli her şeyi mavileştiriyor. Duraksayarak ürpererek ilerleyen ve birden duran şu sarı tuğlalı koca yapıyı da mavileştiriyor. Bir beyefendi bindi, tam karşıma oturdu. Sarı yapı gidiyor, bir atılışta camlara abanıyor. O kadar yakın ki yalnız bir bölümü görülüyor. Karardı. Camlar titriyor. Kara yürekler üzerine açılmış yüzlerce penceresiyle yapı, ezercesine görülmeyecek kadar yukarılara yükseliyor. Vagon boyunca kayıyor, sürtünüyor ona. Titreyen camlar arasına gece bastırdı. Durmadan uzuyor yapı, çamur gibi sarı, camlar gök mavisi. Birden ortadan kaybolur, geride kaldı, vagonu camlı gri bir aydınlık kapladı. Aydınlık şaşmaz bir eşitlikle her yana dağılıyor. Gökyüzü bu camların ardında hala gökyüzünün derinlikleri seçiliyor. Çünkü Elifar tepesine çıkıyoruz. Buradan her iki taraf da apaçık görülür. Sağ tarafta denize, solda havaalanına kadar bir jitan sigarası içmek bile yasak. Elimi banketin üzerine dayıyorum ama çekiyorum hemen. Banket var olan bir şey. Üzerinde oturulmak amacıyla yapmışlar bunu. Deri, yay, kumaş alıp oturulacak bir yer yapmak düşüncesiyle çalışmaya koyulmuşlar. Çalışmalarını bitirdikleri zaman ortaya çıkan şey bu olmuştu. Onu buraya vagonun içine koymuşlardı. Vagon şu anda titreyen camlarıyla sarsılarak ilerliyor ve içinde şu kırmızı nesneyi taşıyor. Büyü yapar gibi. Bu bir bankettir diye mırıldanıyorum. Ama sözcükler dudaklarımda kalıyor. Gidip nesneye yapışmak istemiyorlar. Nesne kırmızı tüylü derisi, havaya dikilmiş kas katı, kırmızı renkli binlerce küçük ölü bacağıyla neyse öyle kalıyor. Ters dönmüş, kanlı ve şişmiş haliyle vagonun içinde, şu gri gökyüzüne salınıp duran bu karın bir banket değil. Söz gelimi bu taşmış bir ırmağın gri renkli sularında karnı ters dönmüş, şişmiş ve suyun akıntısına kapılmış ölü bir eşek de olabilir. Ben de eşeğin karnına oturmuş ve ayaklarımı duru suya sokmuş olabilirim. Nesneler adlarından kurtuldular. Kaba, dik kafalı, koskoca görünüşleriyle buradalar. Onlara banket diye ad takmak ya da onlarla ilgili herhangi bir şey söylemek budalalık gibi görünüyor. Nesnelerin o adlandırılamayanların arasındayım. Yapayalnız, sözcüksüz, güçsüz olan beni kuşatıyorlar. Altımı, üstümü, ardımı dolduruyorlar. Bir şey istedikleri yok, kendilerini kabul de ettirmiyorlar. Buradalar sadece. Banketin oturulacak yerinin altında tahta kısımda küçük bir gölge çizgisi var. Banket boyunca esrarlı ve şeytanca uzayan bir ince kara çizgi, bir gülüş sanki. Bunun bir gülüş olmadığını biliyorum ama yine de var bu. Beyazımsı camların ve korkunç gürültülerin altında uzuyor. Camlarda beliren, duran ve sonra yeniden uzaklaşan mavi imgelerin altında ayak direyip duruyor. Bir gülüşün belirsiz hatırası ya da yalnız birinci hecesi hatırlanan, kendisini bir yana bırakıp başka şeyler düşünmemizin daha iyi olacağını sezdiğimiz, yarı unutulmuş bir sözcük gibi ayak diriyor. Başka şeyle ilgileneyim. Söz gelimi karşımda banketin üzerinde yarı yatmış durumdaki adamla ilgileneyim. Pişirilmemiş topraktan mavi gözlü kafa. Sağ yanı çökmüş, sağ kolu gövdesine yapışmış. Vücudunun bu yanı zar zor yaşıyor, güçlükle, cimrilikle sanki inme inmiş gibi. Ama bütün sol yanda ufak, asalak bir varoluş var. Bir yara. Kol titremeye başladı, yükseldi, ucunda el kas katıydı. Sonra el de titremeye başladı, kafanın hizasına gelince bir parmak uzanıp tırnağıyla saç dibini kaşımaya başladı. Tat duyuşu dile getiren bir anlam ağzın sağ köşesinde belirdi. Sol köşesi eskisi gibi ölgün. Camlar titriyor, kol titriyor, tırnak kaşıyor, kaşıyor, dikilmiş gözler altında ağız gülümsüyor ve adam gerçekleşebilmek için sağ koluyla sağ yanağını ödünç almış olan ve vücudunun sağ yanı şişiren bu küçük varoluşu fark etmeden hoş görüyor. Biletçi yolumu kesti. Durağı bekleyin. Onu itip atlıyorum tramvaydan. Dayanamıyordum. Nesnelerin bunca yakın olmalarına dayanamıyordum. Bir kapıyı itiyor, içeri giriyorum. Tüm varoluşlar bir atılışla doruklara konuyorlar. Kendime geldim şimdi. Nerede olduğumu biliyorum. Parktayım. Koca koca gövdeler gökyüzüne uzanan kara ve boğumlu eller arasında bir sıranın üzerine bırakıyorum kendimi. Bir ağaç ayaklarımın altında. Toprağı bir kara tırnakla kaşıyor. Kendimi bırakmak, unutmak, uyumak istiyorum. Ama yapamıyorum bunu, boğuluyorum. Varoluş her tarafımdan, gözlerimden, burnumdan, ağzımdan içeri dalıyor. Ve birden perde yırtılıyor. Anladım artık, gördüm. Akşam saat 6. Rahatlık ya da hoşnutluk duyduğumu söyleyemem. Tam tersine beni eziyor bu. Ama amacıma ulaştım, öğrenmek istediğimi biliyorum artık. Ocak ayından beri başımdan geçenlerin tümünü anladım. Bulantı yakamı bırakmadı. O kadar çabuk bırakacağını da sanmıyorum. Ama onu bir dert gibi duymuyorum artık. Bu geçici bir huysuzluk ya da bir hastalık değil, kendi öz varlığım. Biraz önce parktaydım. At kestanesinin kökü oturduğum sıranın tam altında toprağa gömülüyordu. Bunun bir kök olduğunu hatırlamıyordum artık. Sözcükler ortadan kaybolmuş ve onlarla birlikte nesnelerin belirttiği anlam, kullanılış biçimleri ve insanların üzerlerine çizmiş oldukları hafif işaretler de ortadan kaybolmuştu. Başım öne eğik, iki büklüm oturmuştum. İçimi korku salan bu kapkara, boğumlu ve yaban kitlenin karşısına yapayalnızdım. Sonra birden o kavrayışa vardım. Soluğumu kesti bu. Şu son günlerden önce varoluş bana ne demek olduğunu hiç sezmemiştim. Ben de deniz kıyısında baharlık elbiseleriyle dolaşanlar gibiydim. Ben de onlar gibi deniz yeşildir, yüksekteki şu beyaz nokta bir martıdır diyordum. Ama bunun var olduğunu, martının bir var olan martı olduğunu sezmiyordum. Çünkü genel olarak varoluş kendini saklar. Varoluş şuradadır, çevremizdedir, bizdedir, bizdir. Ondan söz açmadan iki sözcük söyleyemeyiz ama ona dokunulmaz da. Varoluş üzerine düşündüğümü sandığımda hiçbir şey düşünmemiş olduğumu söyleyebilirim. Kafamın içi bomboştu ya da bir sözcük vardı yalnız. Yani varlık sözcüğü vardı. Ya da düşündüğüm, bilmem ki nasıl söylesem, evet, düşündüğüm ilişkinlikti. Denizin yeşil renkli nesneler sınıfından olduğunu ya da yeşilin denizin niteliklerinden biri olduğunu söylüyordum kendime. Nesnelere baktığım zaman bile onların varoluşluklarını düşünmekten çok uzaktım. Bana sanki bir dekor gibi görünüyorlardı. Onları elime alıyor, araç olarak kullanıyordum. Dirençlerini önceden kestiriyordum. Ama bütün bunlar yüzeyde kalıyordu. Varoluş nedir diye sorulsaydı özlerini değişime uğratmadan nesnelere dıştan eklenen boş bir biçimdir derdim. Sonra birden ortaya çıkmış belirivermişti işte, apaçıktı. Varoluş kendini açığa vuruvermişti. Zararı dokunmayan soyut bir kategori havasını kaybetmişti. Nesnelerin hamuruydu o, şu kök varoluştan yoğrulmuştu. Daha doğrusu kök bahçenin kapıları, sıra, yer yer gövermiş çimenler ortadan silinmişti. Nesnelerin çeşitliliği ve bireyselliği bir dış görünüş, bir ciladan başka şey değildi. Bu cila erimiş, karma karışık, devasa ve yumuşacık kitleler kalmıştı geriye. Çıplak hem de müstehcen ve ürkütücü biçimde kitleler. Ufacık bir hareket yapmaktan bile alıkoyuyordum kendimi. Ama ağaçların ardındaki müzik çalınan yerin mavi sütunlarını ve fener direğini, meşe kümelerin içinde Velleda'yı görmek için kımıldamam gerekmiyordu. Bütün nesneler, nasıl söylesem, beni tedirgin ediyorlardı. Daha hafifçe, daha kuru ve soyut biçimde daha derli toplu var olmalarını isterdim. At kestanesi gözlerime abanıyordu. Yeşil bir küf gövdesini yarı beline kadar sarıyordu. Kararmış ve şişmiş kabuğu kaynamış deriyi andırıyordu. Maskuere fıskiyesinin şırıltısı kulaklarıma akıyor, orada yuvarlanıyor ve onları iç çekişleriyle dolduruyordu. Burun deliklerinden çürümüş ve yeşil bir koku taşıyordu. Her şey kendilerini gülüşlere bırakan ve ıslak dudaklarıyla gülmek iyidir diyen kadınlar gibi usul usul varoluşa kayıyor, karşı karşıya geçip yayılıyor, varoluş en aşağılık sırlarını birbirine açıyordu. Varoluş mayış ile şu baygın bolluk arasında bir orta yerin bulunmadığını anlamıştım. Var olunuyorsa buraya kadar var olmak, küfe, şişkinliğe, müstehcenliğe kadar var olmak gerekiyordu. Bir başka dünyada daireler, müzik havaları saf ve eğilip bükülmez çizgilerini sürdürüp duruyorlar. Oysa varoluş bir bükülmedir. Ağaçlar koyu mavi sütunlar, bir fıskiyenin mutlu mırıltıları, canlı kokular, soğuk havada çalkalanan sıcak sis parçaları, bir sıra üzerinde sindirim yapan kızıl saçlı bir adam, bütün bu gevşeklikler birlikte ele alınınca gülünç bir durum gösteriyordu. Gülünç? Hayır, oraya kadar varmıyordu bile. Var olan hiçbir şey gülünç olamaz. Bu durum kimi vodvillerdeki belli durumları çok uzaktan yarım yamalak andırıyordu. Bir yığın tedirgin, kendinden sıkılmış var olandan başka bir şey değildik. Burada bulunmamız için tek bir neden yoktu. Hiçbirimiz böyle bir neden ileri süremezdi. Utanç içinde bulunan ve belirsiz bir tedirginlik duyan her var olan ötekilerin karşısında kendini fazlalık olarak hissediyordu. Fazlalık. Bu ağaçlar, bu kapılar, bu çakıl taşlar arasında kurabildiğim tek bağıntı işte buydu. At kestanelerini saymaya, onları Veyade'ye göre konumlamaya, yüksekliklerini çınar ağaçlarının yüksekliğiyle karşılaştırmaya boşu boşuna uğraşıyordum. Çünkü her biri kendisini içine sokmak istediğim bağlantıdan kaçıyor, bir kenara çekiliyor, taşıyordu. Bu bağlantıların, ki onları insansal dünyanın ölçülerin, niceliklerin ve yönlerin dağılıp gitmemesi için sürdürmekte inat ediyordum, benim tarafımdan uydurulduğunu hissediyordum. Onlar nesnelere işlemiyorlardı. Şurada karşımda biraz solda duran at kestanesi fazlalıktı. Ve Yeda da fazlalıktı. Ve ben, yumuşak, güçsüz, müstehcen, sindirim yapıp duran kara düşüncelerle salınan, ben de fazlalıktım. İyi ki hissetmiyordum bunu, daha çok anlıyordum. Ama içim rahat değildi, hissetmekten korkuyordum. Hala korkuyorum. Şimdi beni ardından yakalayıp bir deprem dalgası gibi havaya kaldırmasından korkuyorum. Şu gereksiz varoluşlardan hiç olmasa birini ortadan kaldırmak için canıma kıymayı düşünür gibi oluyordum. Ama ölümün bile fazlalık olacaktı. Cesedim de şu güleç bahçenin dibinde çınar ağaçlarının arasında, şu çakıl taşların üzerinde kanım da fazlalık olacak. En sonunda temizlenmiş, kabuğu çıkarılmış, dişler gibi temiz ve akbak kemiklerim de fazlalık olarak kalacaktı. Her zaman için fazlalıktım ben. Saçmalık sözcüğü kalemimin ucuna geliyor şimdi. Biraz önce parkta bulamamıştım onu ama aramıyordum da gereği yoktu. Çünkü sözcüklere gereksinim duymadan nesnelerin üstünde nesnelerle düşünüyordum. Saçmalık ne kafamda bir düşünce ne de bir insan sesinin tınlayışıydı. Saçmalık ayaklarımın dibinde ölmüş olan o uzun ağaçtan yılandı. Yılan pençe kök ya da akbaba pençesi. Bunların hangisi olursa olsun önemi yok. Kesin bir açıklama yapmaksızın varoluşumun, bulantılarımın ve öz hayatımın sırrını ele geçirdiğimi anlıyordum. Nitekim daha sonra kavradıklarımın hepsi de bu kökel saçmalığın alanına girdi. Saçmalık. İşte bir sözcük daha, sözcüklerle cebelleşip duruyorum. Oysa orada nesnenin kendisine dokunuyordum. Ama şimdi bu saçmalığın mutlak olmak özelliğini taşıdığını açıklamak istiyorum. İnsanların küçücük renkli dünyasında bir olay ancak bir başka gerçeğe göre saçmadır. Yani kendisine eşlik eden durum ve koşullara göre saçmadır. Örneğin bir delinin konuşması deliliğine göre değil, içinde bulunduğu durum bakımından saçmadır. Ama ben biraz önce mutlak olanı yaşadım. Mutlak olanı ya da saçmayı yaşadım. Şu kökün kendisine göre saçma olmadığı hiçbir şey yoktu. Ah, bunu sözcüklerle nasıl dile getireceğim? Çakıl taşlarına, sarı ot kümelerine, kurumuş çamura, ağaca, gökyüzüne ve beyaz sıralara göre saçma. Hiçbir şey, doğanın gizli ve derin bir çılgınlığı bile açıklayamaz onu. Her şeyi bilmiyordum tabii. Tohumun gelişimini de, ağacın büyüyüşünü de görmemiştim. Ama bu yer yer kabarmış koca ayağın karşısında ne bilginin ne de bilgisizliğin önemi vardı. Açıklamaların ve nedenlerin dünyası, varoluşun dünyası değildir. Bir daire saçma değildir. Düz bir çizginin uçlarından biri üzerinde dönüşüyle kolayca açıklanabilir. Ama bir daire aynı zamanda var olan bir şey değildir. Oysa bu kök tam tersine onu açıklayamadığım ölçüde var oluyordu. Boğumlu, hareketsiz, atsız. Bu kök beni büyülüyor, gözlerimi dolduruyor, durmadan kendi varoluşuna çekiyordu. Bu bir köktür diye boşuna tekrarlıyordum. Bir işe yaramıyordu. Onun işlevinden yani emici bir pompa oluşundan, buna, bu katı ve dolgun fok derisine, bu yağlı nasırlı dik kafalı görünüşe geçilemeyeceğini iyice biliyordum. İşlev hiçbir şey açıklamıyordu. Bir kökün ne olduğunu kabataslak anlamamızı sağlıyordu. Ama karşımdaki kökün ne olduğunu anlamamı sağlamıyordu. Bu kök, rengi, biçimi, donmuş hareketiyle bir açıklanmaz nesneydi. Niteliklerinin her biri ondan biraz kaçıyor, dışına akıyor, yarı yarıya katılaşıyor ve neredeyse bir nesne haline geliyordu. Niteliklerin her biri kökte fazlalık olarak bulunuyordu. Kök tepeden tırnağa kendi dışında dolanıyor, acayip bir aşırılık içinde kendini kaybediyor ve inkar ediyor gibime geliyordu. Ayakkabımın topuğuyla bu kara pençeye vurdum. Derisini biraz kaldırmak istemiştim. Gerek yokken sırf karşı gelmek, tabaklanmış derinin altından sıyrığın saçma pembeliğini ortaya çıkarmak, dünyanın saçmalığıyla oynamak için yapmıştım bunu. Ama ayağımı çektiğim zaman kabuğun hala kara renkli olduğunu görmüştüm. Kara mı? Sözcüğün söndüğünü olağanüstü bir hızla anlamından boşaldığını hissettim. Kara? Kök kara değildi. Bu ağaç parçasının üstündeki kara değildi. Bu başka bir şeydi. Kara tıpkı daire gibi var oluşmayan bir şeydi. Köke bakıyordum. Karadan fazla bir şey miydi yoksa karaya mı çalıyordu? Ama biraz sonra kendimi sorguya çekmekten vazgeçtim. Çünkü bilgi dünyasına girdiğimi sezmiştim. Evet, daha önceleri bu tedirginlikle atsız nesneleri irdelemiş, onlar üzerinde düşünmeye, boşuna çalışmış, soğuk ve hareketsiz niteliklerinin bir yana saklandıklarını, elimden kurtulduklarını da hissetmiştim. Söz gelimi geçen akşam Rendezvous de Chemino'da Adolf'un askılarını görmüştüm. Bu askılar mor değildi. Gömleğin üzerindeki o iki tanımlanmaz leke gözümün önünde yeniden belirdi. Ya çakıl taşı, bütün bu hikayenin başlangıcı olan şu ünlü çakıl taşı yok mu? O da ne olmak istemediğini şimdi pek iyi hatırlayamıyordum. Ama onun edilgin direncini unutmamıştım. Ya otodidaktın eli? Bir gün kitaplıkta bu eli sıkmış ve bunun bir ele benzemediğini duymuştum. Kocaman beyaz bir kurt gelmişti aklıma. Ama tam bu da değildi. Hele Mably kahvesindeki bira bardağının ne idüğü belirsiz saydamlığı, ne idüğü belirsiz. İşte seslerin, kokuların, tatların özelliği. Yuvalarından uğratılmış tavşanlar gibi önünüzden hızla geçtikleri ve onlara fazla dikkat etmediğiniz zaman güven verici ve düpedüz varlıklar olduklarına inanabilirdiniz. Yeryüzünde gerçek mavi, gerçek kırmızı, bir gerçek kayısı ya da menekşe kokusu olduğuna inanabilirdiniz. Ama onları bir an durdurduğunuzda bu güven ve rahatlık duygusu yerini derin bir tedirginliğe bırakıyordu. Renkler, tatlar ve kokular hiçbir zaman gerçek değildi. Hiçbir zaman kendileri ve sadece kendileri olarak kalmıyorlardı. En yalın niteliği bile kendinde kendisi bakımından ta içinde bir fazlalık vardı. Şurada ayağımın altına duran şu siyah, siyahtan çok bu rengi hiç görmemiş ama hayal gücünü durdurmasını beceremeyen bir kimsenin siyahı hayal etmek için harcadığı çabayı hatırlatıyordu. Bu çabayla o kimse renklerin ötesinde ne idüğü belirsiz bir varlık düşünmüştü. Bu bir renge benziyordu ama aynı zamanda bir çürüye, bir salgıya, bir sızıntıya da benziyordu. Başka bir şeye, söz gelimi bir kokuya da benziyordu. Çünkü bu ıslak toprak, yaş ve ısınmış odun kokusu, şu sinirli ağaç parçası üzerine cila gibi yayılmış siyah koku, çiğnenmiş şekerli lif tadı içinde eriyordu. Bu siyah rengi tek başına görmüyordum. Görme gücü soyut bir icat, temizlenmiş, yalınlaştırılmış bir düşünce, insanların bir düşüncesidir. Şuradaki siyah, biçimden yoksun ve tüylü şu bulunuş, görme, koklama ve tatma güçlerini aşıp geçiyor, onlardan taşıyordu. Ama bu zenginlik bir kargaşa haline giriyor ve fazlalık olduğu için sonunda bir hiçlik ortaya çıkıyordu. Olağanüstü bir andı bu. Hareketsiz, donmuş, korkunç bir kendinden geçmeye kapılmış halde şuradaydım. Ama bu kendinden geçişin tam içinde yepyeni bir şey beliriyordu. Bulantıyı anlıyor, onu elime geçiriyordum. Aslında buluşlarımı söz haline getirmiyordum. Ama şu anda onları sözcük haline getirmenin kolay olacağını sanıyorum. Bütün bunların özü olumsallıktır. Yani varoluş zorunluluk değildir demek istiyorum. Var olmak burada olmaktır sadece. Var olanlar ortaya çıkarlar. Onlara rastlanabilir ama hiçbir zaman çıkar sayamayız onları. Bunu anlamış kimselerin olduğunu sanıyorum. Ama onlar kendi kendinin nedeni olan zorunlu bir varlık uydurarak bu olumsallığı aşmaya çalışmışlardı. Oysa hiçbir zorunlu varlık varoluşu açıklayamaz. Çünkü olumsallık bir sahte görünüş, ortadan kaldırılabilecek bir dış görünüş değildir. Mutlak olanın kendisidir, bu yüzden yetkin bir temelsizliktir. Şu bahçe, şu kent, ben, kendim, her şey temelsiz ve nedensizdir. Bunun farkına vardığınız zaman yüreğiniz bulanır. Geçen akşam Rendezvu de Şemina'da olduğu gibi her şey salınmaya başlar. Bulantı budur işte. Kodoşların, Kotvert'tekiler ve benzerleri, halk düşüncesiyle kendilerinden saklamak istedikleri işte budur. Ne aptalca bir avunuş. Oysa kimse haktan söz edemez. Onlar da öteki insanlar gibi tepeden tırnağa temelsizler. Ama fazlalık olduklarını duyamıyorlar. Oysa kendilerinde gizliden gizliye fazlalık onlar da, yani biçimden yoksun, belirsiz ve kasvetliler. Bu büyü ne kadar zaman sürdü? At kestanesinin köküydüm ben. Ya da daha çok onun bilinciydim tepeden tırnağa. Yine de ondan ayrıydım. Çünkü bunun bilincindeydim. Ama onda kaybolmuş, onun da tek bir gövde olmuştum. Tedirgin bir bilinç ama yine de şu hareketsiz ağaç parçasının üzerine çökmekten alıkoyamıyor kendini. Zaman durmuştu, ayağımın dibinde kara bir birikinti. Bu andan sonra herhangi bir şeyin gelmesi düşünülemezdi. Bu korkunç hazdan kurtarmak istiyordum kendimi ama bunun elden gelebileceğini bile düşünemiyordum. İçindeydim onun, kara kök geçmiyordu. İnsanın boğazında kalan iri bir lokma gibi gözlerimde tıkanmıştı. Onu ne yutabiliyor ne de atabiliyordum. Gözlerimi kaldırmak için nice çabalar harcamıştım. Acaba gözlerimi kaldırmış mıydım? Daha çok başım arkaya devrilmiş, gözlerim yukarı çevrik bir halde yeniden ortaya çıkabilmek için bir önceki an kendimi ortadan kaldırmamış mıydım? Gerçekten de bir andan ötekine nasıl geçtiğimin farkında değildim. Ama birden kökün varoluşunu düşünemez hale gelmiştim. Ortadan kaybolmuştu. Hala şurada sıranın altında sağ ayağımla ona değiyorum diye tekrarlayıp durmam bir işe yaramıyordu. Varoluş uzaktan uzağa düşünülebilecek bir şey değildir. Sizi birden kaplaması, üzerinizde duraksaması, kıpırdamaz koca bir hayvan gibi yüreğinizin üstüne çökmesi gerekir. Ya da hiçbir şey yoktur artık. Evet, hiçbir şey yoktu artık. Gözlerim bomboştu. Kurtuluşum içimi sevinçle dolduruyordu. Sonra birden gözlerimin önünde hafif ve belirsiz bir hareketlerle kıpırdamaya koyuldu. Rüzgar ağacın tepesini sallıyordu. Bir şeyin kıpırdanışını görmek hiç de fena olmuyordu. Bir çift göz durmadan üzerime dikilen bütün şu hareketsiz varoluşlardan kurtarıyordu beni. Dalların sallanışına bakıp kendi kendime şöyle diyordum. Hareket dediğimiz şey de yok. Hareket geçişlerden, iki varoluş arasındaki aracılardan, güçsüz anlardan başka bir şey değil. Onların hiçlikten çıkıp yavaş yavaş olgunlaşmalarını, gelişmelerini görmeye hazırlanıyordum. Varoluşları doğuş anında yakalayacaktım sonunda.